Ayrım 5.
Sayfa 56. Bu noktada durumunuzu bütünüyle çekip çevirmek için felsefi kavrayışlar, sistemler ve yöntemler üzerinde düşünmeye hazırsınızdır. Çeşitli filozoflar durumunuzun hem birbiriyle çelişen yorumlarını ileri sürerler hem de sorun hakkında, eğer bir şey yapmak gerekiyorsa, yapmanız gerekenler konusunda farklı reçeteler verirler. Annenizin ölümüyle karşı karşıya olduğunuzu varsaydığımız örnekte, yaşamın niteliği konusunda kendi düşüncelerinizi, başkalarına karşı hangi sorumluluklarınızın olduğunu, yaşam desteğini durdurmanın ahlak sisteminiz içindeki yerini ve birbirleriyle yarışan gerçek yaşam değerlerinin göreli önemlerini göz önünde tutmak zorundasınız. Tefekkür yoluyla hem getirileri bakımından savunulabilir hem de kendi doğanıza uygun bir felsefi tutum saptamalısınız. Sonunda sorununuzu ifade edip duygularınızı dile getirdikten ve seçeneklerinizi tahlil edip felsefi tutumunuzu tefekkür ettikten sonra dengeye ulaşırsınız. Sorununuzun iç yüzünü kavrarsınız, uygun ve savunulabilir biçimde harekete geçmeye hazır olursunuz. Her şeyin yoluna girdiğini hissedersiniz ama ilerideki kaçınılmaz değişimlere de hazırsınızdır. Örneğin annenizin solunum aygıtını kapatmaya karar verdiyseniz onun da istediğinin bu olduğundan ve ölümü size çok ağır gelse bile sizin sorumluluğunuzun zor bir durumda onun arzularına elinizden geldiğince uymak olduğundan eminsinizdir. Peace sürecine genel bakış. Bazıları bu beş boyutun hepsini bir tek danışma seansında işleyip bitirebilir. Başkaları için ise peace süreci haftalar veya aylar boyunca sürebilir. Sürenin uzunluğu hem kişiye hem de duruma bağlıdır. Birçok müşteride ilk üç basamağı sorunu tanımlamak, duyguları dile getirmek ve seçenekleri tahlil etmek, felsefi danışmanlık için bana gelmeden önce seçmişlerdir. Bu durumda süreç tefekkür aşamasından itibaren devam eder. İster kendi başınıza çalışın, ister bir arkadaş, bir partner veya eğitilmiş bir pratisyeniyle çalışın, mutlaka kendi doğal hızınızla ilerlemelisiniz. Her birimiz dünyaya zihnimizi, dikkatimizi kendi varoluşumuza yoğunlaştırmış olarak benzeri olmayan bir seyir noktasından bakıyoruz. Varoluşu başımıza gelen ve etrafımızda meydana gelen bir dizi şey olarak algılayabilir ya da bunların çoğu için şahsi sorumluluk üstlenebiliriz. Kötü her şey konusunda birinci ve iyi şeyler konusunda da ikinci şekilde düşünmek insan doğasının önemli bir öğesidir. Facia darbesini indirince bir noktada neden ben diye düşünmeye dalmanız kesin gibidir. Ancak piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan biri kendine asla bu soruyu sormaz. Eğer çocuklarımız usludurup diğerlerinden üstün olurlarsa onları iyi yetiştirdiğimiz için kendi kendimizi kutlarız. Yaramazlık yaptıklarında ise suçu onlara atarız. İyi şeylerin sorumluluğunu üstlenmek ama kötü şeylerle ilgimiz olmadığını söylemek kendi çıkarlarımızı koruma ve muhafaza etmenin bir yoludur. Ve bu Hobbes'un insanların temel olarak bencil, self-regarding oldukları konusunda ısrarcı olmasının ne kadar haklı olduğunu gösterir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunu tanımlamak için olup bitenlere onlar hakkında yargıya varmadan bakmaya çalışın. Felsefecilerin fenomen diye adlandırdıkları şeylere, yani kendi dışınızdaki olaylara, sizin inanç, duygu ve arzularınızdan bağımsız olarak var olan gerçeklere bakmaktasınız. Kendinizi özellikle felsefeye yatkın hissediyorsanız bunu fenomenal aşama olarak düşünebilirsiniz. I Ching'in öğrettiği gibi şeyler sürekli değişmekteler. Bu yüzden biz de daima yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bizim için ne iyi ki çoğu şeyi alışıldık biçimde ele alıyoruz. Bize hayat yolunda rehberlik eden toplumsal geleneklerimiz ve kişisel alışkanlıklarımız olduğu için her olayı ince eleyip sık dokumamız gerekmiyor. Böylece durumunuzu incelerken neyin sadece bir görüngü, neyin sizin için bir sorun olduğunu belirlemelisiniz. Şimdilik mevcut duruma sizin sebep olmadığınızı varsayın. Sadece hayatınızı yaşıyor, kendi işinize bakıyorsunuz. Daha sonra bu sürecin 3. ve 4. basamaklarında durumun ne kadarında kendi sorumluluğunuz olduğunu araştırmalısınız ki size bağlı olan kısmına hakim olabilirsiniz. İçinde yüzüyor olabilirsiniz ama siz okyanusun kendisi değilsiniz. Daima hazırda bekleyen bir reaksiyonu doğurmayan olağan dışı bir şeyle karşılaştığınız her zaman duygusal bir tepki gösterirsiniz. Duygu fizyolojisini beynin en ilkel bölümü olan limbik sistem üretir. Bunlar uyaranlara karşı otomatik, teknik olarak otonom tepkilerdir. Duygu deneyimi ise beynin fizyolojik tepkilerinizin yorumlanıp sınıflandırıldığı daha üst bir bölümünde oluşur. Bu tek yönlü bir yoldur. Bu ayrılma bir duyguyu sırf onu tanımakla denetleyememenizi temin eder. Bu durum çalışmalarında tam da bunu yapmaya yoğunlaşan birçok psikolog ve psikiyatrın gözden kaçırdığı bir husustur. Öfke hissettiğinizi anlamanız bedeninizin örneğin kalp atışının hızlanması, adrenalin salgısı gibi öfke reaksiyonlarını değiştirmeyecektir. Duygunun tanınması değerli bir bilgidir ama bu kavrayışın duyguyu kontrol altında tutmasını beklemeyin. Bir defa duyguyu hissedip onu teşhis ettikten sonra bu basamağın üçüncü kısmı duyguyu uygun bir şekilde dışa vurmaktır. Dışa vurum da duyguyu engellemeyecektir. Psikologların ve psikiyatrların hesaba katmaları gereken bir husus daha. Fakat duygunun uygunsuz dışa vurumu durumunuzu muhtemelen daha kötüleştirecektir. Tahlil aracılığıyla seçeneklerinizin dökümünü çıkararak sorununuzu halletme sürecini başlatırsınız. Demek ki kendimi mutsuz hissetmeme neden olan şu sorunum var. Peki bu konuda ben ne yapabilirim diyebilirsiniz. Seçenek üretmenin en yaygın yolu paralellikler kurmaktır. Daha önce başınızdan geçmiş hallettiğiniz bir şeyi yeniden yaşamaktaysanız, daha önceki şartların nasıl üstesinden geldiğinize bağlı olarak ne yapmanız veya yapmamanız gerektiğini bilirsiniz. En iyi arkadaşınızın başına gelenleri veya filmlerde gördüklerinizi ya da bu kitapta okuduklarınızı da dikkate alabilirsiniz. Başka durumlarla ortaklıklar bulmak, paralellikler ortaya koymak, şimdiki güçlüğünüzü anlamanın etkili bir yoludur. Sorun hakkında hissettiklerinizi değiştirmeyebilir ama nasıl veya neden meydana geldiğini iyice anlamanızı sağlayabilir ve olası tepkiler oluşturmanıza yardım edebilir. Psikolojik terapiler tahlilden daha ileri gitmezler. Oraya da şayet varabilirlerse tabii. Birçoğu oraya da varamazlar. Çamura saplanmış gibi durmadan duyguları tasdik etmeye takılıp kalırlar. Psikiyatrlar insanı bir sorunu mantıklı incelemekten caydırma eğilimindedirler ve bunun yerine sizi çocukluğunuza götürmek için duygular üzerine yoğunlaşırlar. Bu tür bir çalışmayı yıllarca sürdürüp kendinizi asla daha iyi hissetmeyebilirsiniz. Tekrar edeyim, birçok insan peace sürecinin ilk üç aşamasını kendi başına geçer ama tefekküre ve dengeye varmadan durur. Ancak sorunlarını bunlar olmaksızın çözmesi mümkün değildir. Bu da bizi tefekkür ve ilk üç basamakta topladığınız bilgilerin bütünleştirilmesi konusuna getiriyor. Buradaki hedefiniz durumunuzun bütününe yönelik bir mizaç, bir tavır, bir bakış tarzı edinmektir. Sözlüklerde meşrep sözcüğünün ağır basan bir eğilim, temayül, ruh hali veya mizaç anlamına geldiğini görürsünüz. Bir hayranınız size neşeli bir meşrebiniz olduğunu söylediğinde onun ima ettiği şeydir bu. Bu kitapta ise mizaç, felsefi görüş açısı demenin başka bir yoludur. Kendi görüş açınızı bulmak için bir adım geri atarak sorununuzun ivediliğinden, duygularınızın gücünden ve tahlilinizin mantığından uzaklaşmalısınız. Can alıcı adım bütün sorununuza bakmanın, sorun üzerinde bütünleyici bir kemer oluşturarak kendinizle barışmanıza ve yolunuza devam etmenize imkan veren bir felsefi yolu benimsemektir. Eğitim görmüş bir felsefeciden ilgili noktaları öğrenerek veya kaynağından okuyarak tanınmış filozofların eserlerinde sizde de yankı bulan bir felsefe bulabilirsiniz. Şüphesiz işinize yarayacak derecede bilincinde olmasanız veya açık bir şekilde ifade edemeseniz bile siz de kişisel bir felsefeye sahipsinizdir. Bu nedenle sizin muhtemelen ihtiyacınız olan şey kendi felsefenizi ona görebileceğiniz ve onunla çalışabileceğiniz bir açıklığa çıkaracak bir rehber veya bir aynadır. Bir mizaç gerçekten içte bulunan bir şeydir. Bu bir alet üretmekten çok toprağı kazıp değerli bir taş çıkarmaya benzer. Kendinize uygun olmadığını hissettiğiniz bir felsefi mizaç talebinde olursanız, durumunuzu telafi etmek veya mazur göstermekten başka bir şey yapmış olmazsınız. Bu gerçek ve kalıcı bir çare getirmez. Mevcut meşrebinizin gerçekte durumunuzu daha kötüleştirdiğini ve meşrebinizi değiştirmekle hayatınızı değiştirebileceğinizi de keşfedebilirsiniz. Bu tür bir değişim, bir krizalitin bir kelebeğe dönüşmesi gibi çok hoştur. Her şey değişir ve değişimden en iyi şekilde yararlanmanın anahtarı sizin meşrebinizdir. Bazen bunun beyinsel veya kavramsal aşama olduğunu düşünürüm. Beyinsel diyorum çünkü aklınızla ve duygularınızla, yani bütün beyninizle çalışmaktasınız. Bütünsel bir kavrayışa her şeyin, durumunuzun, dünyanın ve felsefenizin bütün unsurlarının nasıl birbirine geçtiği konusunda bir görüşe, bir kavrama da ihtiyaç duyarsınız. Bir sorunu aşıp geride bırakmanızı mümkün kılan şeyin uyumlu bir bütünlük olduğunu anlarsınız. Eğer bir sorun sizi afallatıyorsa muhtaç olduğunuz şey kavramsal bir atılımdır. Alışılmış tepkileriniz yeterli değildir. Son basamakta dengeye ulaşırsınız. Yeni kazanılmış veya şekillendirilmiş meşrebiniz aracılığıyla en iyi seçeneğinizi işletir ve öğrendiklerinizi somut bir biçimde hayatınıza katarsınız. Sorununuz sorun olmaktan çıkar ve olağan ama yola girmiş varoluş durumunuza geri dönersiniz. Şartların dengenizi bozmak için komplo kuracağı bir dahaki sefere kadar başınız ağrımaz. Belli bir miktar yalpalama her zaman olur. Hiç kimse için her şey hep iyi gitmez. Fakat peace sürecinizi kendi yönteminiz haline getirirseniz, gelecek için daha iyi donanmış olacaksınız. Bir kez işe yarar bir mizaç bulduğunuzda o artık sizden ayrılmaz. Meşrebinizi tüketemezsiniz de. Bir takım şartlarda sizin için başarılı olan her şeyi yolun ilerisinde karşılaştığınız her benzer durumda hatırlayabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. İşinize ne yararsa o pekiştirilir ve işe yaramayanlar da tersine rafa kaldırılır. Eğer süreci bu son aşamaya kadar tamamlarsanız o ilk kareye bir daha hiç dönmeyeceksiniz. Deneyiminizi ele almak ve dengeye ulaşmak yoluyla kendiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirseniz, en büyük facianın ardından bile hayatınız zenginleşecektir. Buraya vardığınızda durumunuzun esasını kavramış olacağınız için bu aşamaya ben bazen esas aşama derim. Yalnız sorununuzun özünü değil, kendiniz hakkında temel bir şey de öğrenmiş olacaksınız. Bu, güncel durumunuzu çözümlemenizi ve gelecek duruma kendinizi hatırlamanızı mümkün kılan kavrayış ve içgörüdür. Mutlak çözümler bulmak her zaman mümkün olmadığı için kararlılığın sağlanması çoğu vakada daha yerinde bir hedef olur. Bu basamak size yolunuza devam etme imkanını verdiği için de temel basamaktır. Felsefi anlamda kendi kendinize yeterli hale gelebilir ve böylece bu temellerin de ötesine geçmeye siz karar vermedikçe daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duymazsınız. Dengeye ulaştıran bir mizaç, gittiğiniz her yere birlikte götürdüğünüz bir şeydir. Tatsız bir semptomu bastırmak için çekmeceden çıkarılmak üzere ilaç dolabında durmaz. Bir terapist veya bir reçete gibi bağımlısı olduğunuz bir şey de değildir. Sizin bir parçanızdır. Pablo Casals ile Mark Twain arasındaki benzerlik neydi? Peace sürecinin ilk iki basamağı psikoloji ve kendi kendine yardım alanındaki seleflerim sayesinde herkese aşinadır. Daha önce de belirttiğim gibi birçok insan labirentin bu başlangıç bölümünde yolunu kendi başına bulur ve ancak ondan sonra dış yardıma başvurur. Bu yöntemi daha önce bilinen yöntemlerden ayırt eden şey 3. ve 4. basamaklar, analiz ve tefekkür olduğu için ve bu basamaklar bu yöntemin en yeni, kavranması en zor yönleri oldukları için bunları iki güçlü örnekle açıklamak istiyorum. Bu örnekler kendi felsefi danışmanları olarak davranmış olan tanınmış kişilerle ilgili. Daha sonra bu bölümde benim kendi uygulamalarımdan alınmış bir vakaya bakacağız. Büyük violonselist Pablo Casals bir zamanlar bir kayak kazasında kolunu kırmış ve 6 hafta boyunca kolunda alçıyla gezmek zorunda kalmıştı. Karşılaştığı sorun apaçıklı, kolunun alçıya alınması programını mahvetmiş ve kariyerine engel olmuştu. Duygusal tepkisi muhtemelen hüsran, kaygı, yıkım, depresyon ve korku karışımıydı. Yaptığı durum analizi bütün lojistik zorlukları sayıp dökmekteydi. Konserlerin iptali veya yeniden programlanması, doktorlarla ve fizyoterapistlerle randevular, temsilcisinin aranması, sözleşmelerin yeniden yazılması, kolu iyileşir iyileşmez rehabilitasyonunun planlanması ve daha başkaları. Casals haberi hayranlarına bildirmek için gerekli basın toplantısını düzenledi. Toplanan haberciler müzisyenin muhtemelen umutsuzluğa düşmüş olacağını sanmışlardı. Ama neşe saçtığını gördüler. Ona neden bu kadar mutlu olduğunu sordular. Pablo Casals soruyu, "Çünkü şimdi egzersiz yapmam gerekmiyor," diye yanıtladı. Casals bir felsefe pratisyenine danışmış olsa hayrete düşerdim. Ancak o bir sorunla yüzleşmede tefekkür aşamasının önemini açıkça kavramıştı. Durumu göz önüne alındığında en yararlı olacak tutumu çekip çıkarmak için o kendi içine el uzattı. Durumun zararlı unsurlarını açıkça farkındaydı ama o dikkatini bunlar yerine olumlu unsurlar üzerine topladı. Casals kısıtlamaları sınırlayıcı olarak değil, özgürlük sağlayan unsurlar olarak gördü. Kendi kendisine şimdi gelecek 6 hafta boyunca başka zaman olsa yapamayacağım, ne yapabilirim diye sorarak meseleye yeni bir şekil verdi. Bir Tahiti tatiline mi çıktığını, kumarhanelerdeki tek kol laydutlarla mı oynadığını, yoksa dostlarıyla mı vakit geçirdiğini bilmiyorum. Ama yeteneğinin gereklerini göz önünde bulundurursak, bu dönemde mutlaka her zamankinden çok daha fazla seçeneği olmuştur. Meşrebi ona durumundan azami derecede faydalanma imkanını verdi. Eğer bu türden bir seri kanlılığa sahip olmadığınızı düşünüyorsanız, böyle bir şeyin sizi aştığına karar vermeden önce size başka bir misal vermeme izin verin. Mark Twain edebi başarılarıyla olduğu kadar yakıcı öfkesiyle de tanınmıştı. Kolayca kızardı ve öfkesinin ortalığı kasıp kavuracağından emin olabilirdiniz. Gücendirildiğinde tercih ettiği sert yanı tırmalayıcı bir mektup kaleme almak olurdu. Ama her zaman bu mektubu 3 gün boyunca mantosunun cebinde bırakırdı. Eğer 3 gün sonra kendini hala kızgın hissediyorsa mektubu postaya verirdi. Ama çoğunlukla öfkesi şiddetini kaybeder ve mektubu yakardı. Bu tür yazıları ele geçirmek için can atan hayranları için büyük bir kayıp olabilir. Ama Twain'in kendisi, dostları ve tanıdıkları için bu şüphesiz bulunmaz bir nimetti. Bahse girerim ki Twain bu mektupları sorunu belirlemek, duygularını, öncelikle öfke, dile getirmek ve bazısı mutlaka fevkalade canlı olan seçeneklerini tahlil etmek için kullanmaktaydı. Ama iyice düşündüğünde vardığı anlayış, sabır, tefekkür, açık fikirlilik ve değişme istekliliği gibi erdemleri kullanmak olurdu. Tanındığı kadar hiddetli biri olan Twain bu erdemlere eğilimli olmasa kendisini böyle dizginleyemezdi. Öfkeli mektubunu postalasa da postalamasa da hem mektubu hem de bu 3 günlük erteleme süresini dengesini yeniden kazanmak için kullanıyordu. Ben bunun farkında olduğundan kuşkulu olsam da Twain, Çinlilerin en iyi hareket tarzının sizde suçluluk ve pişmanlık bırakmayan tavır olduğu yönündeki fikirlerini yansıtıyordu. 3 gün bekleyip mektubu ne yapacağını daha serekanlı bir kafayla kararlaştırmakla bu ideal yolu bulacağından emin olabiliyordu. Bu meseleler konusunda Kazal'ın içsel çabalarını ve Twain'in düşüncelerinin sırdaşı olmadığımız için onların bu mizaçlarını ne kadar zorlukla veya kolaylıkla keşfettiklerini veya bunu uygulamaya koymadan önce ne kadar emek verdiklerini bilmiyoruz. Sırf burada kan, ter ve gözyaşlarından bahsedilmediği için bunun kolay olduğunu zannetme hatasına düşmeyin. Karşılaştıkları her sorun konusunda felsefi anlamda düşünmeye gayret etme istekliliğinde olan insanlar yararlı mizaçlar bulabilir ve belli ölçüde dengeye ulaşabilirler. Bu mutlaka çabucak olmaz. Fakat bu emeği harcayıp sonuçlarını elde etmenin, öfke, suçluluk, gerçeklerden kaçış, bağımlılık, mağduriyet, azap, anlaşmazlık ve evden alışveriş kanalı gibi bütün diğer seçeneklerin hepsinin toplamından daha hayırlı olduğunu size garanti edebilirim. Vincent. Vincent'in profesyonel yazar olarak başarılı bir kariyeri vardı. Kendi çalışma alanını alışılmış hatıralar, fotoğraflar ve benzeri şeylerle dekore etmişti. Sahildeki yarı çıplak Tahitili kadınları resmeden ünlü Gauguin tablosunun bir baskısını da duvarına asmıştı. Vincent'in bayan iş arkadaşlarından biri müdürlerine bu tablonun kendisini incittiğini bildirdi ve kaldırılmasını istedi. Cinsel taciz konusundaki şirket ilkelerine uyan müdür Vincent'i bürosuna çağırdı ve ona tabloyu kaldırmasını söyledi. Vincent buna karşı çıktı ama başvurabileceği bir yer yoktu. Ya resmi indirmeli ya da işinden ayrılmalıydı. Bu iki seçeneği zihninde ölçüp biçtikten sonra ehvenişer olanı seçti ve resmi kaldırmaya karar verdi. Ne de olsa yeni bir tablo bulmak, yeni bir iş bulmaktan daha kolaydır. Vincent de pratik olanı yaptı. Beklemediği şey ise işini kaybetmemek için resmi kaldırdıktan sonra içinde büyüyen öfke, küçük düşürülme ve ilkelerine ihanet duygusuydu. Bu vakayı peace süreci aracılığıyla incelerken felsefi danışmanlığın psikolojik danışmanlıktan nasıl ayrıldığını açıkça göreceksiniz. Felsefi danışmanlık konusunda herkese açık konferanslarımı dinleyen birçok psikolog sonradan bana gelip, "Biliyorsunuz ben de sizin yaptığınızla aynı türden bir şey yapıyorum," diyor. Gerçekte hiç de aynı şeyi yapmıyorlar ve ben de çoğu kez ne demek istediğimi yeterince anlatmak için bu vakayı kullanıyorum. Vincent hakkında size anlattıklarımı psikologlara da harfi harfine anlatıyorum ve onlara nasıl davranacaklarını soruyorum. İstisnasız hepsi dikkatlerini sıkıca Vincent'in duyguları, öfke, küçük düşürülme, ihanet üzerine yoğunlaştırıyorlar ve bu alanlarda ne çok iş yapacaklarını söylüyorlar. Bana göre bu hem para hem de vakit kaybı olurdu. Onlara bir felsefi danışmanın, yani sandık bendeniz, nasıl davranacağını açıkladığım zaman birdenbire psikolojik eğitimleriyle kavranamayan koca bir perspektif aleminin var olduğunu fark ediyorlar. Birinci basamak, sorun. Vincent'in sorunu özet olarak bir haksızlık duygusunun acısını çekmesiydi. Tabloyu indirmeye haksız olarak zorlandığını ve sanat konusundaki kişisel beğenisi nedeniyle işinin tehlikeye girmemesi gerektiğini düşünüyordu. Duyguları haksızlığa uğrama hissinin sonucuydu. Temel sorun buydu, duyguların kendisi değil. İkinci basamak, duygular. Vincent duygularını dışa vurmanın dolaysız bir yolunu bulamadı. Kendisini bu kadar öfkeli ve böylesine kendisine ihanet etmiş hissetmek istemiyordu. Ama düzen ona kendini daha iyi hissetmesi için hiçbir çare sağlamıyordu. Üçüncü basamak, tahlil. Bütün seçenekler dikkate alındığında Vincent doğrusunu yapmıştı, mesleğini seviyordu ve sahip olduğu türden işler ağaçtan toplanmıyordu. Tablo yüzünden istifa etseydi haksızlık duygusunu hala taşıyacak ve bu sefer işinden de ayrılmış olacaktı. Üzüntülü ve çalışıyor olmak galiba üzüntülü ve işsiz olmaktan daha iyiydi. Bir ton parası olsaydı işverenine olay nedeniyle dava açabilir ve talihini mahkemede deneyebilirdi. Fakat parasal gücü buna yetmezdi. Öç alma hayalleri gider ayak az çok tatmin edici olabilirdi ama bunlar kesinlikle gerçek seçenekler değillerdir. Zaten Vincent müdürünü ve kırgın mesai arkadaşını tehdit etmeye karar verseydi veya çılgınca etrafı kırıp geçirseydi yine de hakkını almış olmayacak, tersine hapse girecekti. Sonuç olarak Vincent'in tercihi en iyi seçenek gibi görünmekteydi. Dördüncü basamak, tefekkür. Felsefi olarak Vincent'le birlikte incitme ile zarar verme arasındaki fark konusunda çalıştım. Eğer bir kimse veya bir şey size zarar verirse, yani sizi fiziksel olarak incitirse, siz zararın suç ortağı değilsinizdir. John Stuart Mill'in zarar ilkesi, uygar bir topluluğun herhangi bir üyesi üzerinde arzusu hilafına güç uygulamanın yegane haklı amacının başkalarına zarar verilmesinin önlenmesi olduğunu ifade eder. Ancak gücendirme başka bir şeydir. Eğer bir kimse veya bir şey sizi incitirse, yani bir şekilde küçük düşürürse, siz kesinlikle küçük düşmenin suç ortağısınızdır. Neden? Çünkü alınan sizsiniz, fiziksel darbe benzeri bir şeyden edilgin olarak zarar görebilirsiniz. Ama tablo gibi bir şeyden incinmeye etkin olarak iştirak edersiniz. Eski günlerin nazik ifadelerini hatırlayın. Affedersiniz, maksadım sizi rencide etmek değildi. Öyleyse ben de alınmadım, estağfurullah. Bu tür bir nezaket, incinmeyle zarar görmeyi birbirine karıştırmayı mümkün kılan bir dikkatsiz düşünme kültürü tarafından devre dışı bırakılmıştır. Marcus Aurelius ta 2. yüzyıl Roma'sında bu ayrımın farkındaydı ama bizim ileri uygarlığımız bunu unuttu. Günümüzde insanlar her şeyden kendileri alınıp inciniyorlar ve sonra başkalarını kendilerine zarar vermekle suçluyorlar ve toplumsal düzende bireysel özgürlüklerin altını oyan siyasalarıyla buna arka çıkıyor. Daha da kötüsü düzen, insanları alınıp incinmelerinden dolayı parasal olarak ödüllendirmekle bu karışıklığı güçlendiriyor. Bu yüzden herkesin ya sırtında yumurta küfesi taşır gibi yürümesinde ya da etrafta papuculama atılmış biri olarak dolaşmasına şaşılacak bir şey yok. Kendi fikrinizi ortadan kaldırın, hakarete uğradım yakınması da ortadan kalkar. Hakarete uğradım yakınmasını kaldırın, hakaret de ortadan kalkar. Marcus Aurelius. Vincent'in tefekkür yoluyla yaptığı ilk hamle incitme ile zarar verme arasındaki ayrımın farkına varması oldu. İkinci hamle ise bu tür haksızlıkların düzenle ilgili olduğunun ve kişisel olarak kendisine yöneltilmediğinin farkına varmasıyla geldi. Kendisini suçlayan kişi ile müdürü kendilerinin de kavrayamadıkları daha büyük bir oyunun piyonlarıydılar. Bu saçmalık neredeyse eğlenceliydi. Sanki Vincent duvarına bir Playboy orta sayfası asmış gibi. Oysa her ne kadar paha biçilmez bir tablonun kopyasından daha tahrik edici de olsa bazıları bunu bile sanat eseri sayabilirler. Daima incinmeyi bekleyen insanlar her zaman alınacak bir şey bulacaklardır. Ancak o zaman sorunla baş başa kalacak olan da onlardır. Onların sorunu kendilerini gücenik hissetmeye ihtiyaç duymalarıdır. Vincent istemeden başka birinin ihtiyacının önüne çıkmıştır.